Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, Eğitimde İyi Örnekler programıyla karşınızdayız. Bu hafta güzel bir konuğumuz var. Ankara'lardan buraya kadar yorduk kendisini. İnşallah Eğitimde İyi Örnekler programıyla kendisiyle birlikte olacağız. Muradiye Öğretim Kurumları ve Okulları Genel Müdürü Hayrullah Karakuş Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Hayrullah Bey böyle Ramazan gününde İstanbul'da radyomuzun konuğu oldular. Kendilerine şimdiden teşekkür ediyoruz. Kıymetli dostlar, kıymetli dinleyenlerimiz, her hafta farklı bir konu ya da konukla karşınıza çıkmaya gayret ediyoruz. Eğitimde iyi örneklere çünkü Türkiye'nin ihtiyacı var. Türkiye'nin eğitime ihtiyacı var ve güzel örneklerin çoğalmasına ihtiyacı var. Biz de bu programla her hafta güzel bir örneği sizin huzurunuza, karşınıza çıkartıp bunun efendim bizi dinleyenlerimizin gönlünde bir heyecan oluşturmasına, bir hareket oluşturmasına, he bakın böyle güzel şeyler yapılıyor, biz de bir takım güzel şeyleri yapabiliriz gibi birbirini tetikleyen bir süreç olması için gayret ediyoruz. Programımızın böyle bir amaca hizmet etmesi niyetiyle programı gerçekleştiriyoruz. Bugün de Hayrullah Karakuş Bey ile, Muradiye Öğretim Kurumları ve Okulları Genel Müdürü Hayrullah Karakuş Bey ile eğitimi konuşacağız, okulları konuşacağız. Ama her şeyden önce ben günümüz eğitimcilerin işi biraz zor diye düşünüyorum. Hayrullah Bey'e de bunu sorarak başlamak istiyorum. Gerçekten Hayrullah Bey aynı zamanda kendisi PDR uzmanı, psikolojik danışmanlık ve rehberlik sahasında uzman bir hocamız, büyüğümüz. Bu çerçeveden de konuyu ele almasını isteyeceğiz. Dinleyenlerimiz için burası da çok önemli. Nesil gittikçe teknolojik bir nesil olmaya doğru gidiyor. Anne babalara baktığımız zaman anne babalar çocuklarına vakit ayıramaz hale geldiler. Anne çalışıyor, baba çalışıyor. Hepsi akşam 6'da evde toplanıyorlar. Bir günün yorgunluğuyla çocuğa çok vakit ayrılamıyor. Çocuk anne baba ilgisinden muzdarip. Hatta bir yerde okumuştum Hayrullah Bey. Günümüzün en büyük problemi bu diyorlar, ilgisizlik. Yani ilgilerimiz, göz göze gelmemiz bile bir 20 yıl öncesine kadar çocuğumuzla göz göze gelmemiz %50 oranında azalmış seviyede diyorlar. Burada okullara, sizlere, eğitimcilere, Muradiye okulları gibi kurumlara ciddi iş düşüyor. Öncelikli olarak bugünkü eğitim meselelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bakıyorsunuz? Nasıl yaklaşıyorsunuz? Bu zorluklarla ilgili düşünceleriniz neler? Yani günümüz gencini eğitmek bu teknolojiyle yetişmiş 1,5 dakikada bir çizgi filmlerdeki sahneler değişiyor. Evet. Yani bu kadar hıza alışmış bir nesli eğitmek, dönüştürmek de çok zor olacaktır diye düşünüyoruz. Öncelikli olarak bu konularla ilgili fikrinizi alalım. Daha sonra sohbetimize devam edeceğiz inşallah. Buyurun evet. Efendim.
Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim.
Estağfurullah.
Programlarınız hakikaten örnek teşkil edecek şekilde kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyorsunuz. Bu manada temenni ve umut ediyorum ki hayırlı bir söyleşi olur diye. Teşekkür ediyorum bu arada.
Estağfurullah.
Öncelikle tabii belki bunu biraz daha geniş perspektifle ele almak lazım. Eğitim kavramını. Malumunuz Hazreti Adem'den bu yana devam eden bir eğitim insanın nesilden nesile aktardığı veya evet, günümüz tabiriyle informal eğitim diye tanımlanan, bir de kurumlarca karşılaşılan örgütsel yapılarla tedarik ve temin edilen örgün eğitim.
Evet.
Tabii günümüz her geçen gün bu örgün eğitimin kişinin davranışları üzerinde daha az etkisinin ve buna karşılık informal eğitimin veya sosyal eğitimin veya bugünümün tabiriyle elektronik eğitim desek veya sosyal elektronik eğitimin daha etkili olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bizim öncelikle ebeveynler olarak veya öğretmenler olarak burada üzerinde durmamız gereken en önemli temel unsur bence nasıl bir eğitim istiyoruz veya daha geniş bir tabirle nasıl bir nesil istiyoruz?
Evet.
Ülkemizi, dünyayı gelecekte yönetecek olan veya beraber yaşama kültürünü sağlayacak olan nasıl bir gençlik istediğimizin karşılığıdır eğitim aslında. Ama modern tabir bizim istendik ve kasıtlı davranış değişikliği süreci olarak tanımlıyor. Evet, eğitim bir davranış değiştirme sanatıdır.
Evet.
Dolayısıyla eğer yaptığınız eğitim bireylerin davranışını değiştiriyorsa bu olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. O bir eğitimdir ama öğretim biraz daha bunun dışında olan, daha formal, daha örgütsel olan bir yapı olarak ele almak lazım. Bu manada günümüzde geçmiş yıllardan bugüne veya gelişmiş ülkeler ile gelişmemekte olan veya gelişmekte olan ülkeler arasındaki kıyasın insan unsuru üzerindeki temel farklılığın da eğitim olduğunu görmek mümkün. Bugün Avrupa'yı Asya'dan veya Asya'yı Afrika'dan veya Uzak Doğu'dan ayıran bakın evet. İnsan kaynaklarının eğitilmişlik seviyesiyle birebir. Mali durumu, refah seviyesi hatta ve hatta kimilerine göre demokrasi anlayışı bile veya Orta Doğu'daki yaşanan girift bulmacalar
değil mi?
Evet. Hepsinin temelinde yetişmiş ve nitelikli insanların algı süreciyle alakalıdır.
Evet.
Eğer nitelikli insanınız yoksa o zaman yönetilmek üzere hazır olmanız gerekiyor.
Çok affedersiniz evet. Kısa bir şey yapayım sizi evet. Destekler mahiyette. Evet. Yani baktığımız zaman dünyadaki enerji kaynaklarının bir kere sadece petrolün %61.5'i diyorlar Müslüman ülkelerde evet. Yani Orta Doğu ülkelerinde doğal gazı diğer rezervleri de buna koyduğunuz zaman diyorlar dünyada neredeyse %90'lar civarında enerji kaynakları Müslümanların yaşadığı ülkelerde ama dünyanın açlık fakirlik haritasını da karşınıza çıkardığınızda evet. O petrolün olduğu yerlerle tamamen örtüşüyor birebir.
Aynen.
Tabii bunun çok global sebepleri olabilir. Çeşitli oyunlar, planlar, şunlar bunlar
strateji,
olabilir ama
evet.
Sizin dediğiniz bu insan kalitesinin, insanın eğitilmişliğinin de
birebir ilişkili olduğunu düşünüyorum.
Ben de öyle düşünüyorum.
Şahsi kanaatim. Evet. Çünkü inanmış, stratejik hedefleri olan, bir ideali olan, bir hayali olan bir genç, bir nesil ülkesinin, milletinin, memleketinin veya inandığı insanlar topluluğunun gelecekteki yaşamına dair katkıda bulunmak için sözü ve davranışı olmalı.
Evet.
Bir fikri olmalı.
Evet.
Ama bahsettiğiniz birçok geri kalmışlığın veya eğitimsizliğin bugün açlık sınırına gelen birçok memleketin özeline baktığınız zaman birinci çökertilen temel kurum eğitim kurumlarıdır.
Evet.
Yani 1800-1900 yıllarından 2000'li yıllara gelen 200 yılı ben 200 yılı çok önemsiyorum dünya tarihi açısından. Bizim tarihimiz açısından da çok önemsiyorum 200 yılı.
Tabii.
1800-2000 yılları arasını. Onun için bu 200 kelimesi eğitimcilerin çok hassasiyetle üzerinde durması gereken bir rakam. 200'de ne oldu? Kim nereden nereye sıçradı? Kim nereden nereye düştü?
Evet.
Şimdi bu manada bugün temel problem gençlerin bu ideal yoksunluğuna sebebiyet veren. Çünkü şöyle düşünün bir teknolojik cihaza önce hedef tanımlarsınız. Daha sonra o hedefe götürecek enerjiyi veya yakıtı yüklersiniz. Ve daha sonra start düğmesine başlarsınız ve mekanik olarak o işlev gerçekleştirilir. Şimdi bu manada bir insanın. İçerideki sohbette de bahsettiğimiz gibi harekete geçiren, motive eden şey nedir?
Evet.
İnançlarıdır, evet. İdealleridir ve enerjisidir. Şimdi biz bile cennete gideceğimizi hayal ediyoruz. Eyvallah.
Evet.
İnanıyoruz elhamdülillah. Temenni ve umut ediyoruz. Onun için eylem planlarımızı, amellerimizi oluşturuyoruz. Fakat bu bağlamda eğer hayalleriniz, idealleriniz, eylem planlarınızla örtüşmezse ortamları siz kontrol etmezseniz o zaman o hayallere, o eylemler ulaşmaz. Başka bir nesil türer.
Evet. Yani çatışma çıkar.
Çatışma çıkar. Bir de hayallerle gerçekler arasında çatışma çıkar.
Evet.
En önemlisi de farklı bir beklenmedik bir nesil
evet.
Ortaya çıkar.
İstediğiniz ürün değil de bambaşka
evet.
Bir ürün ortaya çıkar.
Yani kalıbınız çünkü farklı.
Evet.
İşte bizim hayallerimiz bizim kalıplarımızdır. Bizim ürünlerimiz kalıplarımız doğrultusunda şekil alır. İşte bu manada biz muradi öğretim kurumları olarak arzu ediyoruz ki hayal ettiğimiz vatanını, milletini, ülkesini, bayrağını seven ve bu manada da benim bu ülke için yapmam gereken bir ödevim var diyebilecek sorumlulukta olan
evet.
Ve bunun için akli ve ilmi bakımından donanmış, milli ve manevi değerlerle örtüşmüş. Çünkü bilgi, rahmani ve şefkati öne alan bir unsurla tentelenmezse, örtülmezse tehlikeli olur.
Tam böyle, bilgi, evet,
bilgi,
duyurum aracı.
Cehalet kadar tehlike oluşturur. Evet. Onun için bilginin terbiye edilmesi, bilginin rahmanileştirilmesi, şefkat hamuruyla yoğrulması gerekiyor. İşte bu da nitelikli öğretmenler, eğitim ortamları ve en önemlisi de hayal gücü gelişmiş, düşünen bir nesil, düşünen bir gençlik, ufku genişlemiş, okuyan bir gençlik ihtiyacını doğuruyor. Evet. Şimdi okumayan, evet, elektronik parmakların mesafesi kadar elektronik bilgi insanlara yakın. Bu bilgiyi bile artık öğrenme değil, sadece kullanma. Ben bir defa kullanacağım diyor. Halbuki eğitim yüz yüze dokunarak sevgi ve gönülden gelen, öğretmenlerin gönlünden kabaran o duygu parmak uçlarında, çocuğun alnında, başında şefkatle yoğrulmazsa,
evet,
merhametle onu okşamazsa, gözünden beynine akım gitmezse, ki biz tasavvufta da öyle olduğuna inanıyoruz, manevi feyiz ve bereket gözlerden akan işaret veya o akan heyecanla birlikte ne olur? Karşı tarafa bir huzur hali getirir. Yani dengelenme oluşur. Negatifte de aynısı vardır. Yani negatifte yani iki insan karşı karşıya geldiği zaman kiminin artısı eksi, eksisi artı ve sonuçta nötr bir baki oluşur. Yani dengelenme olur.
Evet.
Onun için içinde bulunduğunuz öğretmenin enerjisi ve heyecanı ve bu manadaki alıcının niteliği ve kalitesi ile örtüştüğü zaman, o zaman ortaya bir ürün çıkar. İşte bu ürün, elde ettiğimiz ürün acaba istediğimiz bir ürün müdür, değil midir? Bütün bence problem eğitimin omurgası bu. Yani evet, o zaman biz üründen ne kadar şikayetçi olabilme hakkına sahibiz? Ki ben felsefe olarak şuna inanıyorum. Biz ürün konusunda hiçbirimizin yorum yapma hakkı yok. Ürün biziz. Ey öğretmenler, ey anne, ey baba.
Evet, evet.
Sen neyi ekersen onu biçiyorsun. Ve bu manada da şunu gördük. Öğretmenin heyecanı, öğretmenin duygusu, öğretmenin hayalleri kadar öğrencinin hayal sahibi olabiliyor. İdeal, evet, sahibi olabiliyor.
Hocam hiç unutmuyorum, bir yerde okumuştum bunu da. İdeal insanlar ideal insanları yetiştirir.
Kesinlikle doğru.
Yani bu anne baba için de böyle, öğretmen için de bu kesinlikle böyle. Yani biz zaman zaman eğitimcilerle bir araya geldiğimizde şunu söylüyoruz hocam. Yani biz hep bekliyoruz ki çocuklar niye Fatih olmuyor?
Evet.
Hep çocukların fatih olması, fatihler olması bizim temel problem ve şikayetimiz bu. Ama biz şu soruyu daha
çok... Akşemseddin olmak.
Yani sen Akşemseddin misin ki çocuk, evet, fatih olsun yani? Sen işte Fatih'in hocası kimdi? Molla Gürani'ydi. Sen Molla Gürani misin ki çocuğun Akşemseddin olmasını bekliyorsun? Özellikle eğitimciler için bu, evet, son derece, evet, önemli bir şey. Bizim halkımız, insanımız diyelim, problemi hep karşıda aramaya, evet, meyyal. Kendinde değil, yansıtmaya, karşı tarafta, evet, aramaya meyyal. Yani bu çerçevede de gerçekten dediğiniz husus çok önemli. Problem çocuk değil, öğrenci değil, biziz.
Evet.
Esasında buradan bakmak lazım meseleye. Bu daha çözüme götürür,
evet,
bizi.
Eğitimin, hatta Osmanlı medreselerinin birçoğunu tanımlarken hocasının, müderrisin niteliğine göre tanımlanırmış.
Evet.
İşte 30 akçe, 40 akçe, evet, vesaire, evet, diye. Aynen. Bu manada da ben hep şunu iddia etmişimdir ve ona inanıyorum.
Evet.
20-25 yıllık bu meslekte uğraşıyoruz. Ve onu gördüm. Bir eğitim kurumu öğretmenin niteliği kadar güçlüdür. Bu sebeple de biz Muradi Öğretim Kurumları olarak öğretmenlerin istikrarına ve öğretmenin niteliğini eğitimin omurgası olarak düşünüyoruz. Evet, fiziksel şartlar veya diğer eğitim ortamını sağlayan temel unsurlar önemlidir. Ama Bir de çok önemli olan unsurlar var ki bunun başında, şimdi çocuğu değiştiremezsiniz. Çünkü evet. Cenab-ı Allah onu belli bir nitelikle yaratmış.
Evet.
Onunla ilgili hiçbirimizin, biz ancak onu geliştirebiliriz. Evet. Onun için biz bu manada kalkıp da ya çocuğun zihinsel veya duygusal gelişimine ilişkin yorum yapmak hakkına sahip değiliz. Ama biz onu ne kadar geliştirebiliriz? Ben onu hatta bazen yeni üretilmiş bir araca benzetirim bazen. Size evet. teslim ediliyor sıfır bir araç.
Evet.
Siz onun motorunu ne kadar açarsanız onun verimi kalitesi o kadar artar.
Eyvallah.
Şimdi onun için bu manada öğretmenin bilgi niteliği önemli.
Eyvallah.
Eyvallah. Fakat asıl önemli olan öğretmenin bilgiyi öğretebilme hazı ve isteğidir.
Evet. Bu çok önemli. Hazı ve isteği evet. kısmını çok önemsiyorum
yani
ben.
Yani gecesini, gündüzünü. Evet. Ben geçen öğretmenlerle bir toplantı yaptık. Yıl sonu değerlendirme zümre toplantısına. Dedim ki şu öğretmenleri takdir ediyorum ki özellikle hanımefendi öğretmenler bizde yoğun. Bir elinde çorbasını akşam karıştırıyor. Bir elinde cep telefonuyla velisine cevap veriyor. Bir tarafta kendi çocuğuna bakıyor.
Ya. Değil
mi? İşte öğretmenlik bu. Yani hayatın her noktasında.
Her noktasında.
Kendini mesleğinden arındırmamış. Öğretmen bir 8 saat aralığında bir meslek icra eden bir mühendis değildir.
Evet.
Öğretmen, ben öyle diyorum, öğretmen bir yaşam, öğretmenlik bir yaşam biçimidir. Benim bu manada sizinle olan diyaloglarım, ebeveynlerimle olan veya çocuklarımla olan veya sosyal çevredeki bir toplu taşıma aracındaki tavır ve davranışlarım, benim öğretmenliğim ömür boyu olmalıdır.
Evet.
Niye? Çünkü biz Hazreti Peygamber'in talebeleriyiz. O bir en büyük öğretmendi. Ve evet. onun hayatının her dakikası, zerresi neydi bizim için? Bir öğretim ortamıydı. İnformal eğitimdi yani. Ama biz öğretmenlik mesleği bakımından 40 dakikayla sınırlandırılmamış bir öğretmenlik istiyoruz hocam.
Kesinlikle. Hocam gerçekten bunu çok önemsiyoruz. Muradiye Eğitim Kurumlarında da bu yaklaşımın olması, siz en başındaki kişisiniz, çok çok önemli. Çünkü Türkiye'de önemli bir hizmet kurumu Muradiye Eğitim Öğretim Kurumları. Bu öğretmenliğin her hayatının her alanına yansıması meselesi de fevkalade önemli. Biz üniversitede okurken hocalarımız bize derdi ki, oğlum derdi, siz ilme küllüğünüzü vermezseniz... Evet. İlim size cüz'ünü vermez derdi. Siz eğer her şeyinizi, gönlünüzü, zihninizi, vaktinizi ilim tahsil etmeye vermezseniz o size bir parçasını vermez derdi. Aslında bu hayattaki tüm meslekler için geçerli. Hele evet. öğretmenlik için çok daha önemli diye düşünüyorum.
Evet. Hocam eğitimde şu anda tabii veliler için çok kıymetli bir zaman. Bugün veya yarın bu hafta içerisinde hem 8. sınıflar için TEOG sınavları, muhtemelen LYS puan açıklamaları yapılacak. Veliler okul arayışlarına giriyorlar, çevre şartlarını araştırıyorlar. Acizane kanaatim şudur ki, saygıdeğer velilerimize şunu söylüyorum. Öğrencinizin varacağı nokta öğretmeninizin ufku kadardır.
Çok güzel.
Okulun şartlarına bakmayın. Çevre şartları çok önemli ama nasıl bir insan olmasını istiyorsanız öğretmenine sorun. Sen nasıl bir sosyal çevren var, siyasi çevren var?
Evet.
Sorusunu sorun.
Evet.
Çünkü senin çocuğun yarın o. Yani ben kendi çocuğumdan biliyorum. Halen çay içici bile benim öğretmenim böyle içerdi diye. Onu taklit ediyor.
Evet.
Konuşmasından, esprilerinden, şakalarından. Veya sosyal davranışlarından. Bizim disiplin anlayışımız öz disiplin olmak zorunda. Bireyin kendisinin hayatını sevk ve idaresini kontrol etmesini öğretmemiz lazım. Yoksa dış disiplin aslında ya işte ağır şartlarla falan filan teedip edilemez. Bu sebeple okullarımız bu manada biz arzu ediyoruz ki bizde mesela öğretmenlerde çok uzun yıllar çalışmışlık var. Yani bizde göreve başlayıp bu sene bile emekli olan onlarca öğretmenimiz oldu şu anda. Yani
kurum Muradiye Eğitim, evet, Öğretim Kurumlarında başlayıp, evet, emekli olan.
Çok saygıdeğer, çok güzel öğretmenler. Allah razı olsun. Çok ben Muradiye Eğitim niteliğini farklı kılan temel unsurlardan, tabii vakıf zihniyeti ve temel yaklaşımı bizim ana şemsiyemiz, omurgamız, hı-hı, olmakla birlikte öğretmenlerimizin ve idareci arkadaşlarımızın o çalışkan ve fedakar ve iyi niyetli, hepsi de vatanını, milletini, bayrağını, ülkesi için titreyen insanlar. Evet. Ve bu idealler olursa, onun için ben gönül rahatlığıyla onlarla sohbet ettiğim zaman kendimi bir çocuk gibi hissediyorum. Yani onları çok seviyoruz. Onlar çünkü bizim için değil, vatan için evlat yetiştiriyorlar. Biz bu manada yılmamalıyız, yorulmamalıyız. Bir öğrenci de olsak, bir öğretmen de olsak sonuç ne olur endişesi ve kaygısına kapılmamamız lazım. Efendim yarın ne olur, işte üç tane çocukta, hayır, kimi zaman gelir o bir tane kurtardığınız yıldız var ya, evet, okyanusta derya olur. Evet. Ama kimi zaman da o kaybettiğiniz bir insan okyanusta tam tersine negatif bir mürekkep gibi, damla gibi büyür ve toplumu zehirler. Ben onun için hep öğretmenlere şunu söylerim ve bunu İnanıyorum, her şey telef edilebilir, telafisi vardır. Ama insanı telef edemezseniz telafisi yoktur.
Evet.
İnsanı, ilkokul 3. sınıfta senin 9 yaşında, 10 yaşında okuttuğunuz saygıdeğer öğretmenim, bir çocuğum var, bir öğrencim var, sınıfında 20 tane yavrum var. Bunların 40 dakikasını boş geçirdiğini düşün. Bu çocuk istese de istemese de bir daha 9 yaşına gelip onu telafi etme şansı yok.
Evet, çok önemli.
Bitiyor.
Çok önemli.
O yaşta, o dakikada o alması gereken gıdayı eğer sen vermezsen, yani benim için elektrik gece karanlığında lazım aydınlanmam için. Gündüz getirmişsin sen kaç bin volt elektrik.
El fenerinin gündüz ne işe yarar?
Onun için çocukların, evet, da ben öyle diyorum. Saygıdeğer kardeşim öğretmen, zamanında ve yerinde eğer onu sevk idare etmez, onun zamanını, kıymetini eğer dolduramazsan, yarın o telafisi mümkün olmayan vatanın, milletin, hepimizin karşısına çıkacak olan o yavru neden sorusuyla muhatap olacak. Yazık, günah. O çocuğun suçu ne? Evet. Senin sıkıntını, senin derdini bilmek zorunda değil ki o.
Tabii.
Onun için öğretmenlik mesleğini, ben eğitimde hep bunu üzerinde hassasiyetle dururum. Türk Milli Eğitiminde de, eğitim sisteminde eğer iyi örnekleri çoğaltmak, nitelikli hale getirmek, geleceğimize, yarınlara umutla bakmak istiyorsak, öğretmen unsurunu kaliteli ve nitelikli hale getirmek ve onları toplumun en mukaddes ve en önde meslek icra ettiklerinin yansımasını göstermemiz lazım.
Eyvallah.
Diye düşünüyorum.
Ben biraz şuradan konuyu açmak istiyorum, sohbeti başlatmak istiyorum. Anne babalar, şimdi ilk başta da söyledim, artık anne babalar bir yoğun bir hayatın içerisindeler. Hani çok anlayışla karşılamaya da çalışıyoruz. Hayat, evet, şartları zor filan, iki tarafta çalışıyor. Artık günümüz insanının annesinde de babasında da kariyer derdi en üst planda.
Evet.
Böyle bir şey var. Bu arada çocuklar, anne babalar, çocuklar dünyaya geliyor. Bir yerlere pas edelim. İşte bir okula gönderelim, bir kreşe gönderelim. Hani şöyle bir adeta, keşke televizyon olsa da dinleyenler bizi görseler, evet, beden dilimizi. Hani şöyle bir yere atalım çocukları da biz de kariyerimize bakalım, evet, gibi. Çok acı. Mesela, bu söylediklerim, evet, farkındayım ama maalesef böyle bir şey var. Gerçekten. Yani sizce anne baba faktörü nedir burada?
Ne
anne
olmalı?
Ne olmalı? Yani, evet, bunu biraz dinleyenlerimizle paylaşsak. Çünkü çok dinleyenimiz, evet, anne ya da baba bizi, evet, şu an dinleyenler. Bunlar için de faydalı olacağını düşünüyorum. Buyurun efendim.
Efendim öncelikle dediğim gibi eğitimin temel unsuru öğretmen dedik.
Evet.
Temel unsuru. Evet. Ama azımsanmayacak kadar kıymetli olan, evet, ikinci unsur ebeveyn, anne baba ve öğrenci. O üçlü olarak onu düşünmek lazım.
Evet.
Şimdi günümüzün temel problemi, geçmişte eğitimdeki iyi örneklerin hayatlarını da incelediğimiz zaman, sizler de biraz önce ondan örnek vermiştiniz Sayın Mahir İz hocamızdan.
Evet.
Ebeveyn bir görevi var. Biz ona rolü diyoruz. Ve bu görev, bir araç düşünün, motoru, kaportası, lastiği, nasıl direksiyonu vesairesi varsa, evet, bu aracın pilotu öğretmen, eyvallah. Yolcusu da öğrenci, ona da eyvallah. Fakat bir de bu aracı taşıyan temel unsurlar olması lazım.
Değil mi?
Yani lastiklere ihtiyacı var, kaportaya ihtiyacı var vesaire. Şimdi bu manada bunun, bu ortamın oluşmasını sağlayan bir de okul var. Kaporta var.
Eyvallah.
Yani bir de lastikler var. Bu yani asıl onu ortaya, yani bir bütünlük olarak ortaya geldiğinde biz buna bir araç diyebiliyorsak.
Evet.
İşte ebeveyn de bu yapının olmazsa olmaz temel unsurlarından bir tanesi. Günümüzde şu problem, evet, ebeveyn haklı olarak anne baba çoğunlukla çalışır durumda olduklarını görüyoruz. Anne babanın beraber çalıştıklarını görüyoruz. Özellikle çocukların aile içerisindeki şefkat yoksunluğu, merhamet yoksunluğu veya sevgi yoksunluğunu beraberinde getiriyor. Birinci, baştan ta çocukluktan karşılaşılan temel problemden bir tanesi. Daha sonra okul dönemlerinde geldiğinde doğal olarak yorgun eve gelen anne babalar veya tatil süreleri de dahil çocuklarına sürekli bir bakma arayışı içerisine gidiyorlar.
Evet.
Ya yaz okulu nerede var?
Evet, değil mi?
Cumartesi pazar çocuğu nereye verebilirim? Evet. Hele hele saat 3.30'a kadar çocuk zaten 8 saat ders yapmış.
Evet.
Bir de 8.30'dan 6.30'a bakacak ikinci bir etüt merkezi nerede var?
Değil mi?
Ya. Şimdi insanın sorası geliyor, yani bu çocuğun suçu ne, pardon?
Evet.
Yani 12 saat senden kopuk olan bu çocuğu ve aile şefkati içerisinde annesinin gözünün içine baka baka onun şefkatini, merhametini, babasını baka baka alması gereken çocuğun bu manadaki yoksunlukları telafi edilemez. Bakın, bunu karşılayamazsınız. Bu çocukların çoğu zaman zaman hırçın oluyor. Hiperaktivite dediğimiz günümüzün moda, altını çizerek söylüyorum, kavramı. Her hareketli çocuğun adı hiperaktif oldu.
Evet.
Halbuki çocuk dışarı vuruyor. Hiperaktif değil. Merhameti, şefkati, ihtiyacı olan duygusal açlığını telafi edecek bir ortam arıyor. Şimdi akşam doğal olarak 7'de anne baba artık çocukla bazen buluşuyorlar. Hani ben öyle diyorum. Ev istasyonunda buluşuyorlar. Zaten 8'e kadar yorulmuş, bitmiş olan çocuk 8.30'da eğer televizyonla da muhabbeti yoksa,
evet,
9'da bu çocuğun artık elektriği kesiliyor. Ve hiçbir duygusal iletişim kurulamadan, hele hele bir de modern çağda herkes kendi odasında bilgisayarın başında e-maille nasılsın muhabbeti başlıyor. Yemeğe gel mesaj çekiyor.
Değil mi?
Şimdi buradaki sıkıntı ebeveynlere, anne babalara acizane kanaatim şudur ki bu çocuklar sadece sizin değil. Bu çocuklar hepimizin. Bu çocukların, tekrar söylüyorum, telafisi yok. Sen ekonomik olarak telafi edilebilirsin. Kariyerini erteleyebilirsin veya BCDE planı oluşturabilirsin. Ama istesen de istemesen de bir daha o çocuğu 12 yaşına getirip de 12 yaşına verilmesi gereken duygusal heyecanı veremezsin.
Evet.
Bitmiştir o.
Evet.
7 yaşında kazanması gereken, 9 yaşında kazanılması gereken sevgi, muhabbeti ve de takibi. Bu sebeple ancak sorunlar olduğunda, problemler olduğunda ebeveyn okula çağrılıyor. O da bir heyecan, çok affedersin, bir hırçınlıkla ne yaptı bu çocuk yine cümlesiyle. Ne yapsın, çocuk yapması gerekeni yapıyor. Çünkü o çocuk yavaş hareket etmeyi, şefkatle, merhametle hareket etmeyi öğrenemedi ki, çocuğun hiçbir kabahati yok. Onun için öğretmenlere bazen öyle diyorum. Gelin anne baba da biz olalım. Yerini tutar mıyız? Hayır, tutamayız. Kesinlikle tutamayız. Yani iftar saatinde gazlı içecek, içmek gibi bir şey. Suyun yerini tutar mı abi? Yok böyle bir şey. Yani sen suyla onu, eğer ihtiyacın suysa, onu herhangi başka bir sıvıyla ancak telafi edebilirsin. Ama yerini tutamazsın.
Evet.
Yani o anlık sıvı ihtiyacını belki kısmen giderebilirsin. Ben anne baba sevgi ihtiyacını veyahut da sevgi tedariğini asla ve asla hiç kimsenin dolduramayacağına inanıyorum. Bu sebeple onun için öğretmen, evet, günümüzün problemi bu manada koşuşturmacısı içerisinde anne babanın zorlukları var. Bunun farkındayım. Ama olabildiğince zaman ayırsınlar. Olabildiğince için okul seçimi bu manada çok çok önemli. Yani fiziksel şartlar, ortamlar, özgüvenle çocuğun hareket edebileceği veya gönül rahatlığıyla ben bu çocuğun burada olmasından dolayı hiçbir huzursuzluk hissetmiyorum diyebileceği bir okul seçimi. Öğretmenle iletişimi yakından takip edildiğini öğrenci tarafından bilinmesini ve şu olmamalı, çocuğu verdim, halledin,
evet,
çözüverin. Bu yok böyle bir şey hocam. Evet. Yani yok böyle bir şey. Sen annelik babalık devredilemez.
Değil mi? Annelik, çok önemli
babalık,
bir ifade bu.
Satılamaz.
Çok... Evet.
Hizmet alınamaz.
Evet. Evet.
Yani anne baba birçok dünyevi konularda tedarikçilerden tedarik eder ama sevginin ve bazı rollerin, anne babalık rolü bunlardan birisi ve en önce gelenidir. Devredilemez. Ve telafisi veyahut da hizmet alımı yoktur.
Evet, çok
ama
önemli.
İyi bir eğitim kurumu bunun telafisi için çaba sarf edebilir. İyi bir öğretmen onun sevgisini aşırı derecede harcayarak onun bazı hücrelerini tedavisini, tedariki konusunda gerekli çabayı sarf edebilir. Fakat onu asla ve asla anne babanın onu alıp sarıp sarmalayıp beraberce ortak hareket, ama bu şu anlama gelmemeli. Sakın. Hadi kalkın gidelim bir AVM'de dolaşalım. Şimdi bu bir yeni bir kültürel moda. Bir AVM'de el ele tutuşup anneler babalar bir mağazaya, çocuklar bir mağazaya. Bu bir ortak hareket değildir.
Evet.
Sohbet edecek, yüz yüze muhabbet edecek, annesine babasına dokunabilecek bir çocuk. O enerjisini dökebilecek bir yapıya ihtiyaç var. Onun için sevgidayar, bizim bu manada ben bazen düşünüyorum, çocuklar işte büyüdü bizimkiler de, Allah sizinkileri de bağışlasın. Acaba biz onların çocukluklarında neleri yapamamış olabiliriz? Eksik kalabilir. Şimdi bunu diyelim ki bugün tespit ettim.
Evet, hadi bakalım.
Hadi git. Şimdi bir bu çocukların 18 yaşlarında, 15 yaşlarındaki bu çocuğu ben işte 7 yaşında, 8 yaşında ilkokul çağında şöyle yapmalıydım. Hadi geri dön bakayım. Para kazanabilir misin bu saatten sonra? Cenab-ı Allah nasip etmişse olur.
Tabii.
Kariyer o da olur.
O da olur.
Şu olur, bu olur. Fakat 7, yani 20 yaşındaki bir çocuğun geri dönüp veya 18 yaşındaki bir çocuğu geri dönüp 7 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında yapman gereken bazı şeyleri yok, geri dönüşü yok hocam.
Eyvallah. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Güzel, bunlar eğitimin en önemli meseleleri. Dön dolaş hep öğretmen, anne baba, öğrenci ekseninde gidiyoruz ama bunları sürekli konuşmak lazım. Yani çünkü bunlar aktif olarak hayatın içerisinde ve eğitim dediğimiz zaman eğitimin ana unsurları bunlar. Bunlarla ilgili sürekli birbirimize hatırlatma yapmamız çok önemli. Biraz şöyle Muradi Öğretim Kurumlarından bahsedelim istiyorum. Gerçekten yaklaşık belki 30 yıldır Türkiye'de, siz daha iyi izah edeceksiniz, eğitime damgasını vuran bir kurum Muradi Öğretim Kurumları ve bir marka olmuş bir kurum. Bugün mezunlarıyla birlikte, Mezunlar Derneği ile birlikte de baktığımızda şöyle Mezunlar Derneği'nizi de bir misafir etmiştik. Belki on binlerce mezuna ulaşmış. Her biri gerçekten Türkiye'de ticarette olsun, çeşitli alanlarda olsun, eğitimde olsun, bürokraside olsun güzel işler yapan gençler yetiştirmiş Muradiye Öğretim Kurumları. Muradiye Öğretim Kurumları 2015 yılında ne durumda, neler yapıyorsunuz? Ne tür programlarınız var? Biraz da Muradiye'den, öğretim kurumlarından bahsedelim efendim. Buyurun.
Tabii öncelikle ta 85'lerden muhterem Rıza Çöllüoğlu hocamızın ve kıymetli büyüğümüz Mustafa Kalfol hocamızın himayelerinde vakıfla birlikte 85 yıllarında okullarımız açılmış. O günden beri elhamdülillah şu anda 10 kampüste yaklaşık 24 okul türüyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Mesleki Teknik Anadolu Liseleri gibi bütün okul türlerini bünyesinde barındıran ve Ankara'nın her semtinde bir kampüsü olan, en az bir kampüsü olan bir okullar topluluğuyuz. Şu anda inşallah önümüzdeki yıllarda inşaatı devam edip devreye girecek okullarımız var. Tabii fiziksel ortamlar konuşmamızın başında da söylediğim gibi önemli. Yani albenisi bakımından, cazibesi bakımından, hele hele günümüz şartlarında aranan ihtiyaç duyulan özellikler oldu. Fakat Muradiye Öğretim Kurumları'nı diğer kurumlardan farklı olmasını arzu ettiğimiz bazı temel başlıklarla ben velilerimizi belki bilgilendirmekte fayda var. Birincisi, baştan da ifade ettiğimiz gibi biz arzu ediyoruz ki öğretmenlerimiz uzun yılların bilgi ve tecrübesine sahip ve bu manada istikrarlı bir yapı oluşturan, öğretmen niteliğiyle farklı kılan bir unsurumuz olsun ki elhamdülillah 300 civarında öğretmenimiz var. Bu öğretmen kardeşlerimizin hepsi tek tek branşına bakılmaksızın gerçekten takdir edilecek arkadaşlarımız. Onun için öğretmen kalitesini önemsiyoruz. Dediğim gibi 25 yıl, 30 yıl bu kurumda emek vermiş idareci ve öğretmen arkadaşlarımız var. İkinci unsur, kurumun tabii ki milli, manevi, bilimsel, kültürel, sosyal, sportif, sanatsal etkinlikleriyle geziler seni farklı kılması gereken unsurlar. Biz şuna inanıyoruz. Erişebildiğiniz veyahut da dokunabildiğiniz yerden iş çıkartırsınız. Bir insanın gönlüne erişemezsiniz, gönlüne dokunamazsanız onu işleyemezsiniz. Bu da ancak sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerle ve gezilerle mümkündür.
Onun yani için, gönlüne dokunmak sosyal, sportif, sanatsal etkinliklerle daha çok mümkün diyorsun.
Mümkündür. Tabii öbürü mekaniktir hocam. Evet. Karşılıklıdır yani.
Çünkü bazen bunlar küçümseniyor. Onun için özel vurgulamak istedim.
Kesinlikle istedim. Hocam fedakarlık burada. Değil mi? Bakın eğitimin fedakarlığı buradan başlıyor. Yoksa ben örgün eğitimi ona benzetiyorum. Yani öğretmene gerek yok. Şu anda elektronik olarak açarsınız bir ekrandan. Tek taraflı bir mekanik bilgidir o.
YouTube'da çok daha iyi hocalar tabii, bulabilir çocuk.
Bulabilir. Evet. Şimdi ama şimdi bir gezide kazanılan o çocuğun sosyal davranışı, öğretmeninin ona göstermiş olduğu rol model, onun ihtiyaçlarını kendi başına karşılaması. Ya günümüzde hocam çocuk tek başına seyahat etmeyi, yani lise kısmına gelmiş halen bilmiyor. Annesinden babasından kopamıyor. Üniversite tercihi yapacak. Üniversite tercihi yapacak ki biz eskiden o yaşta da çocukları 4 yıl eskiden askere göndermişiz. Ya il dışına gitsem mi gitmesin mi? Erkek çocuğu için bu tartışma konusu. Hani tabii kız çocuklar için herkesin kendi hassasiyetleri ayrıdır. Fakat buradaki kastettiğim şey, il dışından kastettiğim çocuğun çevresini tanımlama ve algılaması, Türkiye haritasını bir bütün olarak algılaması, dünya küresini bir bütün olarak algılaması, evreni bir bütün olarak algılaması, ufukların ötesini hissetmesi için çocuğun ülkesinin veya ilinin dışına çıkması. İkincisi, öğretmenle beraber seyahat etmesi. Üçüncüsü de kendi ülkesinin milli ve manevi değerlerini keşfetmesi lazım. Yani Osmanlı'yı anlatıyoruz ama Bursa'yı görmemiş, hiçbir işe yaramaz.
Değil mi?
Çanakkale'yi görmemiş, hiçbir işe yaramaz. Edirne'yi görmemiş, hiçbir şey. İstanbul'un o güzelliklerini yaşamamış.
Evet.
Dolayısıyla biz diyoruz ki çocukların akademik başarısını sınıf içinde uygulamalı eğitimde, eğitim teknolojisiyle, şununla bununla her öğrenciye öğretebileceğiniz maksimum bilgiyi öğretmekle biz Allah nezdinde mesulüz. Mevzuatı bir tarafa bırakalım.
Evet.
Biz Allah'a önce hesap vereceğiz. Çünkü bize emanet edildi bu çocuklar.
Evet.
Biz o emanetin hesabını vermek için örgün eğitimde, ki elhamdülillah bu anında da geçen sene ÖSS'e Türkiye üçüncüsü çıkarttık.
Evet işte. Bu tür başarıları önemli.
Yani biz onu zaten asli vazifemiz görüyoruz. Evet, evet. Yani akademik başarıyı, örgün başarıyı, bir topyekun bir lokal başarı istemiyoruz. Her öğrenci kıymetlidir. Her öğrenci hedefte kapasitesini maksimum gücüne ulaştırmak gibi bir zorunluluğumuz var. Ama bizim akademik başarının yanı sıra her insana, onun için temel sloganımız da o. Önce insan, sonra liderler yetiştirir diyoruz. Önce insan olmanın unsuru işte sosyal, sportif, sanatsal, tiyatral, dramatik etkinliklerle, el sanatları, kültürel unsurlarımızla ve benzeri zihinsel işlev gerektiren her türlü aktiviteyle bu fedakarlık.
Evet. Yani Muradiye Öğretim evet. Kurumları bu çok önemli. Önce insan, sonra liderler yetiştirir. Evet. Bunu ben çok önemsiyorum. Evet. Çünkü bunun tam tersi yapılıyor.
Evet.
Tam tersi yapılıyor.
Herkes çünkü, lider adayı.
Çünkü insanlar tamamen dünyevileşme noktasında evet. kariyer odaklı bir gelişim seyrindeler. Her kesim için geçerli bu. Evet. Yani muhafazakarı da böyle oldu, diğerleri lider hepsi aldı, böyle evet. oldu. Ama önce insan unsurunu ön plana çıkarmak Muradiye Öğretim Kurumlarını farklılaştıracaktır. Daha da cazip hale getirecektir. Çünkü bu noktada ciddi eksiklerimiz var.
Hocam biz çünkü şuna inanıyoruz ki yaratılış
evet.
sebebi, sırrı bizim önce insan dememizi gerektiriyor.
Kesinlikle.
Sonra dünyevi ihtiyaçlarımız için liderler ve benzeri özelliklerle donanılmış insan yetiştirmek. Bizim önce onu yaratılışın yani biz insan olarak şerefli bir varlık olarak yarattık diyor ya Cenab-ı Allah. Hı
hı, evet. Eşref-i mahlukat.
Şimdi biz bunu eğer insan olarak kişiyi tanımlarsak veya onu oturtursak doğru yere, biz o zaman insanın temel nitelikleri olan tarihine sahip çıkmak, birliğine, milliliğine, dinine, diyanetine, atasına, örfüne sahip çıkmak konusunda bayrağını hassasiyet gösterme ve onun üzerindeki özgürlüğün veya varoluşun eğer temel niteliğini kazandıramazsak, birilerinin dediği gibi iyi bir yurttaş olmuş, iyi bir lider olmuş. Ki ben o iyi kelimesiyle onu yan yana koyamam zaten.
Tabii.
İyi bir insan
tabii.
olmanın, iyi bir vatandaş olmanın, iyi bir milli ve ahlaki değere sahip olmanın birinci unsuru, bizim onun gönlüne şefkati, merhameti, tarih bilincini, millet ve ümmet bilincini kazandırmamızla bağlı. Hı-hı.
Tabii.
Onun için öncelikle buna tabii senin öğretmenin inanması lazım. Öğretecek kişinin inanması. Başta söylediniz ya evet. ifade ettiğiniz şey vardı. Yani öğretmenin ufku hayali kadar siz veyahut da liderin ufku kadar cemaati yol kat eder. Onun için biz diyoruz ki Muradiye Öğretim Kurumlarında mesela bizde şöyle bir genel teamül vardır. İşte dördüncü sınıflar Ankara içini gezerler. Tarihi ve dini mekanları gezerler. Beşinci sınıflar yakın illeri Konya, Nevşehir, Polatlı gibi milli savaşların yapıldığı yerleri gezerler. İşte altı ve yedinci sınıflarda Bursa gibi tarihimizin inkişaf ettiği yeri, Osmanlı'nın doğduğu yere giderler. İşte Çanakkale'yi gezerler.
Eyvallah.
Edirne'yi gezerler. Bu İstanbul, bunlar mesela her öğrenci bizde mezun olduğu zaman bunları gezmek durumunda kalıyor. Bu evet. da hoş bir şey.
Tabii.
Şimdi geziler en önemlisi de sosyal ve kültürel faaliyetler. Tabii biz okullardaki bilimsel düşünme, proje geliştirme etkinlikleri, yabancı dil eğitimi konusunda zamanımız pek kalmadı inşallah.
En önemlilerini bahsedeyim tabii.
Asıl ben çünkü yabancı dildir, akademik eğitimdir. Bunlar zaten bizim görevimiz üstad.
Evet.
Yani
evet.
ama bizim farklı kılmamız gereken şey insanın kendi yaratılış ve varlık sebebine indirgemeyi sağlamamız lazım.
Eyvallah. Eyvallah.
Onun için bizim kazancımız bu. Yani kurumlarımızın asla ve asla ticari bir amacı yoktur. Biz imkan nispetinde emin olun maliyet unsurları üzerinde hizmet üretmeye çalışıyoruz. Çünkü vakıf temelli
bir kurum, Muradiye Öğretim Kurumları.
Evet, Muradiye Öğretim Kurumları. Anlayışı, felsefesi de, çalışanları da bu manada. Allah razı olsun memurundan hizmetlisine, idareci arkadaşlarımız. Hepsi bu anlayışla hizmet ettikleri için yemeği de besmeleyle sunmamız lazım.
Eyvallah.
Dersi de besmeleyle yapmamız lazım. Hizmeti de o şekilde yapmamız lazım ki bereketi olsun. Bir de bu işin üstad yani karşılığı dünyevi değil yani.
Tabii.
Eğer o öyle. Manada düşünürseniz bu işten hem zevk alıyorsunuz hem de hoşnut oluyorsunuz. Cenab-ı Allah bereketini de veriyor.
Eyvallah.
Evet, bu işlerin pik ve dip noktaları oluyor. Yani o grafikte ama sonuçlarını takdir eden Cenab-ı Allah'tır.
Eyvallah.
Ebeveynlerle iyi bir diyalog kurmak. Onun için ebeveynlerin bu manada Muradiye Öğretim Kurumlarında temenni ve umut ediyorum ki Bizim de bu manada kurumsal olarak katkılarımızla birlikte iyi bir nesil yetiştirme kaygısı, nesil endişesi taşıdığımızı, eyvallah, ve bunun için de ebeveynler kadar duygusal olmasa bile ama onlar kadar heyecan ve azimle tüm öğretmenlerimize, tüm ekibimizle bu nesli yetiştirme çaba ve gayret içinde olduğumuza emin olsunlar ve inansınlar. Çünkü biz en büyük hesap yerine hesap vermeyi arzu ediyoruz.
Eyvallah.
O da bu kısacık ömürde mutluluk kaynağı olur diye temenni ve umut ediyorum.
Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz Hayrullah Karakuş Bey'e. Gerçekten çok zevkli bir sohbet oldu Ramazan gününde. Muradiye Öğretim Kurumları Genel Müdürü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uzmanı Hayrullah Karakuş Bey'i kıymetli dostlar bugün misafir ettik. Eğitimin genel meseleleriyle alakalı, özellikle de kısmen Muradiye Öğretim Kurumları ile alakalı güzel bir sohbet gerçekleşmiş oldu. Muradiye Türkiye'de 30 yılı aşkın bir süredir eğitime damgasını vuran kurumlardan birisi. Gerçekten en zor dönemlerde kurulmuş.
Evet.
O en zor dönemlerde insanımızın arayışına, işte manevi arayışına, benim çocuğum hem ilim olarak yetişsin ama hem manevi olarak da yetişsin arayışına bir cevap olarak ortaya çıkmış belki. Bugün de bu görevi hakkıyla yerine getirmek için elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Önce insan sonra lider yetiştiririz diyor Muradiye Öğretim Kurumları. Hayrullah Bey ifade ettiler, yani lider çok önemli ama o liderin insan olması lazım,
evet,
önce, yani önce adam olması lazım.
Evet.
Biz burada Muradiye'de de bu açıdan seviniyoruz. Gerçekten Hayrullah Bey gibi bir lider var okulların başında ve eğitimi her yönüyle dert edinmiş bir lideri var Muradiye Öğretim Kurumları'nın. İnşallah bu liderle güzel günlere, daha güzel günlere gideceğinize inanıyoruz. Kıymetli dostlar, programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.